Ayrım 25, sayfa 222. 4. Kur'an-ı Kerim. A. Nüzulü ve kaydedilmesi. Kur'an-ı Kerim en son indirilen ilahi kitaptır. Allah Teala onu toplu olarak değil, pek çok hikmete binaen kısım kısım indirmiştir. Bu durum insanlara pek çok faydalar ve pek büyük kolaylıklar sağlamıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz vahiy nazil oldukça ayetleri unutmamak arzusuyla acele ederek Cibril-i Emin ile beraber okumak isterdi. Bu hal üzerine şu ayetler nazil oldu. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Taha 114. Resulüm onu vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Kıyame 16 ile 18. Artık bundan sonra Cibril'e emin geldikçe Resul-i Ekrem susar, Cibril vahyi ilahiyi tamamen tebliğ edip bitirince Hazreti Peygamber gelen ayetleri tam olarak ezberlemiş bulunur ve öylece tilavet buyururdu. Bu durum Kur'an'ın mucize olduğunu gösteren delillerden biridir. Peygamber Efendimizin pek çok vahiy katibi vardı. Bunların sayısı 65'e kadar çıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'den bir kısım geldiğinde Peygamber Efendimiz katiplerden müsait olanları çağırır ve vahyi yazdırırdı. Profesör Doktor M.M. El-Azami, Kur'an Tarihi, sayfa 106-107. Onlar da inen ayetleri o zamanın yazı malzemelerine yazarlardı. Yazma işlemi bittikten sonra Resulullah katiplere yazdıklarını okutturur ve yanlışları varsa düzeltirdi. Buhari, Fedailül Kur'an 4, Tirmizi, Menakıb 74 bölü 3954, Ahmet 5, 184, Heysemi 1, 152. Kısım kısım inen ayet ve surelerin Kur'an'ın neresine yerleştirileceği Cenab-ı Hak tarafından bildiriliyor, Hazreti Cebrail bunları Allah Resulüne tarif ediyor, Efendimiz de katiplerine yazdırıyordu. Buhari, Tefsir 2 bölü 45, Ebu Davud, Salat 120-121 bölü 786, Tirmizi, Tefsir 9 bölü 3086, Ahmet 4, 218, Ali el-Muttaki 2, 16 bölü 2960. Ayetlerin tertibiyle ilgili bakınız Mehmet Faik Yılmaz, Ayetler ve Sureler Arasındaki Münasebet, Ankara 2005, sayfa 100 ila 102. Şurasını hatırdan çıkarmayalım ki, ilk inen ayetler konu olarak beşeri ilimlerin tanınıp bilinmesinde bir vasıta olan kalemin ve yazdığı satırların metyü senasına hasredilmiş, yazılmış olan bilgiler manasına gelen kitap kelimesi üzerinde ısrarla durulmuştur. Alak 1 ila 5, Kalem 1, Bakara 2. İşte Allah Resulü'nün Kur'an'ın yazıyla tespit edilip muhafazasındaki gayret ve titizliğini destekleyen amillerden biri de budur. Resulullah inen ayetleri hemen önce erkek sonra da kadın sahabilere okurdu. İbni İshak Siret sayfa 128. Müslümanlar da gelen vahyi ezberler, bir kısmı da yazarak yanlarında muhafaza ederlerdi. Kur'an'ı yazmak ashab-ı kiram arasında çok yaygındı. Herkes bu işe dört elle sarılmıştı. Yazmayı bilmeyenler de çoğunlukla mescide gelip ellerinde yazı malzemeleriyle gönüllü katipler ararlardı. Bakınız Beyhaki Es-Sünenül Kübra 6-6. Bu sebeple Peygamber Efendimiz karışıklığa meydan vermemek için ilk günlerde Kur'an ile hadislerin aynı yere yazılmasını yasaklamıştı. Profesör Doktor M.M. El-Azami Kur'an Tarihi sayfa 107-108. Resulullah Kur'an vahyi ile kendi sözleri olan hadisleri birbirinden ayırmaya çok dikkat ediyor. Bu Allah'tan gelen vahidir, bu benim kendi düşüncemdir diye açıklıyordu. Bazen de ashab-ı kiram bu düşünce size mi ait yoksa ilahi bir vahiy mi diye soruyorlardı. Bakınız M. Hamidullah Kur'an-ı Kerim Tarihi sayfa 15 ila 18. Yani ayetler İslam'ın ilk devirlerinden itibaren hatta Müslümanlar Kureyş'in zulmü altında sayısız sıkıntılar içinde yeni filizlenen bir toplulukken bile kayda geçirilmiştir. Abese suresinin 11 ila 16. ayetlerinde Kur'an'ın ilk senelerde mevcut çok sayıdaki yazılı metinlerinden nüshalarından bahsedilmektedir. İbn Abbas da Mekke'de inen ayetlerin Mekke'de kaydedildiğini söylemiştir. İbn Dureys Fedailül Kur'an sayfa 33. Nitekim ilk senelerde Hazreti Ömer Kur'an yazılı bir sayfayı okuduktan sonra iman etmiştir. İbn Hişam 1-369 ila 371. Rafi bin Malik Akabe biatına katıldığında Resulullah o zamana kadar vahyedilmiş tüm ayet ve surelerden oluşan bir Kur'an metnini ona teslim etti. Rafi Medine'ye döndüğünde kendi mahallesinde inşa ettirdiği ve İslam aleminde ilk cami diye bilinen mescitte toplanan Müslümanlara bu ayet ve sureleri tilavet ederdi. Kettani, Teratip, Beyrut 1-44 Azami AGE sayfa 106 Hamidullah AGE sayfa 44. Nazil olan Kur'an ayet ve sureleri ilk günden beri farz ve nafile olarak kılınan namazlarda ve bilhassa uzun uzun kılınan teheccüdlerde sesli ve sessiz olarak gece gündüz okunuyordu. Ashab-ı kiram arasında büyük bir okuma yazma ve Kur'an'ı öğrenip ezberleme faaliyeti başlamıştı. Nitekim Peygamber Efendimizin ve ashabının teşvik ve gayretleri neticesinde pek çok insan Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş ve yazmıştır. Bu güzel gayretler günümüze kadar artarak devam etmiştir. Ramazan aylarında Allah Resulü ile Cebrail Kur'an'ı birbirlerine karşılıklı olarak okurlardı. Son sene bunu iki defa yapmışlardı. Buhari, Bedülhalk 6, Fedailül Kur'an 7, Savm 7. İbni Mesud şöyle der. Resulullah ve Cebrail birbirlerine Kur'an okumayı bitirdiklerinde ben de Allah Resulü'nü okuyordum ve Efendimiz benim okuyuşumun son derece güzel olduğunu söylüyordu. Taberi 1-28, Ahmet 1-405. Cebrail ile yapılan son mukabelenin ardından Peygamber Efendimiz Zeyd bin Sabit ve Übey bin Ka'b Hazretleri Kur'an'ı birbirlerine okudular. Hatta Allah Resulü Übey bin Ka'b'a iki kez okudu. Mukaddimetan A. Cefri sayfa 74-227 Tahir el Cezayiri Et-Tibyan sayfa 26. Bu mukabele adeti de günümüze kadar gelmiş ve hala canlılığını muhafaza etmektedir. Resulullah kendisine vahyedilen ayet ve sureleri zaman zaman cuma hutbelerinde okuyordu. Bir kısım sahabiler bazı sureleri cuma hutbelerinde dinleyerek ezberlediklerini ifade ederler. Müslim, Cuma 49 ila 52. Efendimizin hayatına baktığımızda onun Kur'an'ı her vesileyle okuduğunu görürüz. İnançsızları İslam'a davet ederken onlara Kur'an'dan sureler okurdu. Ashabına sohbet ederken Kur'an okurdu. Bir meseleyi izah ederken o mevzuyla alakalı ayetleri okurdu. Gece ibadetlerinde Kur'an okurdu. Her gün düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in 7'de 1'ini okuma adeti vardı. Müslim, Müsafirin 142, Ahmet 4-9, İbn-i Mace, Salat 178. Medine'ye gelen Sakif kabilesi heyetinde bulunan Evs bin Huzeyfe şöyle anlatır. Resulullah bir gece yatsıdan sonra uzun müddet yanımıza gelmedi. Ya Resulullah, yanımıza gelmekte niçin geç kaldınız diye sorduk. Peygamber Efendimiz, her gün Kur'an'dan bir hizb okumayı kendime vazife edinmişimdir. Bunu yerine getirmeden gelmek istemedim buyurdu. Sabaha çıkınca ashab-ı kirama siz Kur'an'ı nasıl hizipleyip okursunuz diye sorduk. Onlar biz sureleri ilk üçünü bir hizip sonra devamındaki beş sureyi ikinci bir hizip daha sonra sırayla 7, 9, 11 ve 13 sureyi birleştirerek birer hizip yaparız. En son olarak da Kâf suresinden sonuna kadar mufassal sureleri bir hizb yaparak Kur'an-ı Kerim'i 7 günde okuruz dediler. Ahmet 4, 9, İbn-i Mace, Salat 178. Resulullah ashabından zaman zaman kendisine Kur'an okumalarını ister, hürmetsizlik olur düşüncesiyle bundan çekinenlere, "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim," buyururdu. Buhari, Tefsir 4/9, Müslim, Müsafirin 247. Yine Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kim geceliğin hizbini veya hizbinden bir kısmı okumadan uyursa, bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında tamamlasın. Bu takdirde sanki gece okumuş gibi aynı sevaba nail olur." Müslim, Selatün Müsafirin 142. Allah Resulü bir mecliste oturur, oradakileri Allah'a çağırır, onlara Kur'an okur ve onları geçmiş inkarcı ümmetlerin başına gelenlerden sakındırırdı. Oradan kalkıp gittiğinde hemen peşinden Kureyş'in şeytanlarından biri olan Nadr bin Haris gelir, onlara Rüstem'den, İsvendiyar'dan ve Pers krallarından hikayeler anlatırdı. İbn Hişam 1-381. Ebu Talha bir gün Efendimizin yanına vardığında onun ayakta Ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz ve ashabının meşguliyeti, Allah'ın kitabını anlamak ve öğrenmek, arzu ve iştiyakları de Kur'an'ı tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Ebu Nuaym Hilye 1-342. Böylece metninin tamamı kontrol altına alınmış olan Kur'an'ın bir kitap şeklini alması yolundaki tüm hazırlıklar tamamlanmış oluyordu. B. Korunması ve kitap haline getirilmesi. Peygamber Efendimiz vefat edip vahiy tamamlandığında pek çok kişi Kur'an'ın tamamını ezbere biliyor ve namazlarda okuyordu. Ancak Allah Resulü'nün son anına kadar vahiy devam ettiği için Kur'an surelerinin yazıldığı sayfalar iki kapak arasına toplanıp bir kitap haline getirilmemişti. Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet teşekkül ettirdi ve yazılı Kur'an sayfalarını bir iki kapak arasına toplattı. Bu heyetin çok sıkı, son derece güvenilir ve sağlam çalışma usulleri vardı. Mesela bunlardan biri şöyledir. Hazreti Bilal Medine sokaklarında gezerek ilanda bulundu. Elinde Kur'an metinlerinin yazılı bulunduğu evraklar mevcut olan herkesin bunları bizzat Peygamber Efendimizin imla ettirdiği ilk el yazıları olduğuna şahitlik eden iki şahitle birlikte mescide getirmesini istedi. Heyet zaten insanların ezberinde olan Kur'an'ı iki şahitle birlikte getirilen yazılı belgelerle mukayese etti ve Kur'an'ı baştan sona bütün halinde yazıya geçirdi. Bu heyet insanların elinde bulunan yazılı Kur'an ayetlerini toplamamış olsalardı bile zaten Kur'an'ın tamamını ezbere biliyorlardı. Bu usulle sadece bir sağlama yapmış oldular ve Kur'an hakkında hiçbir şüphe ihtimali olmadığını gösterdiler. Hazreti Osman zamanında yine Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir heyet tarafından Kur'an nüshaları çoğaltıldı. Diğer bir anlayışa göre Hazreti Osman Zeyd bin Sabit başkanlığındaki 12 kişilik heyete Kur'an'ı yeniden cem ettirdi. Bunu Hazreti Ebu Bekir zamanında cem edilen Musaf ile karşılaştırdı ve aralarında hiçbir fark olmadığını gördü. Bu da Kur'an'ın baştan beri ilahi bir muhafaza altında olduğunu ve her iki devirde de Kur'an'ı cem ederken kullanılan usul ve metotların sağlamlığını göstermektedir. Profesör Doktor M.M. El-Azami, Kur'an Tarihi, sayfa 131-135. Heyet tarafından çoğaltılan nüshalar belli merkezlere gönderildi. Bu Kur'an nüshalarından veya bunların parçalarından bize kadar ulaşmış olanlar vardır. Mesela Taşkent, İstanbul Topkapı Sarayı ve İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki nüshalar Hazreti Osman'ın çoğalttırdığı veya onlardan istinsah edilen nüshalardır. Zahid el-Kevseri, Makalat, sayfa 12-13, Selahaddin el-Müneccid, Dirasat fi Tarihil Hattil Arabi, sayfa 50-55, Hazreti Osman'a ait deri üzerine işleme, paha biçilemeyen Kur'an-ı Kerim'in 28 sayfalık bölümü, Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in torunu ve Hindistan'ın eski Haydarabad Nizamı Bereket Şah tarafından Konya Mevlana Müzesi'ne bağışlanmıştır. Mevlana Müzesi Müdürü Erdoğan Erol, Hazreti Osman'a ait olan Kur'an-ı Kerim'in parçalarından birinin Topkapı Sarayı'nda sergilendiğini ve kutsal emanet sayıldığını, tarih uzmanlarının diğer parçaların da Rusya ve Hindistan'da bulunduğunu bildirdiklerini ifade etmiştir. www.haber7.com 27 Kasım 2006 10/14. Bunun diğer misalleri için bakınız Profesör Doktor M. Hamidullah Kur'an-ı Kerim Tarihi sayfa 87. Azami AGE sayfa 114, 138, 153 ila 157, 179. Bu Kur'an nüshalarıyla birlikte onu insanlara doğru bir şekilde ve kıraat farklılıklarıyla okutup öğretecek alim sahabiler de gönderildi. Böylece Kur'an, Peygamber Efendimizin ağzından nasıl çıktıysa harfi harfine aynen diğer insanlara öğretiliyor, bu konuda çok büyük bir titizlik gösteriliyordu. Bir kimsenin kendi başına yazılı bir malzemeden Kur'an öğrenmesine müsaade edilmiyor, mutlaka yazıyla birlikte ehil bir hocanın ağzından öğrenmesi isteniyordu. Nitekim bu hususta Kur'an'ın harf harf nasıl okunacağını öğreten tecvid ismiyle bir ilim dalı teşekkül etmiştir ki, bu ancak bir hocadan tatbikat yoluyla öğrenilebilir. Bu, Kur'an'ı Femi Muhsin'den düzgün bir ağızdan alma geleneği ilk günden bugüne kadar aynen tatbik edilmektedir. Hazreti Osman, Musaf'ın cemini tek nüshada toplanmasını tamamlayınca, İnsanlara musafları yazmayı emretti, yani şahsi kullanımları için nüshalar kaleme almalarını teşvik etti. İbn-i Şebbe, Tarihül Medine, sayfa 1002. Zira daha önce insanlar Kur'an'ın tamamını yazamamış, bazı sure ve ayetlerini kaydedebilmiş olabilirlerdi. Vahyin nüzulü sona erip, bütün ayet ve sureler güçlü bir heyet tarafından iki kapak arasına getirildikten ve binlerce hafız ashabın tasdikini aldıktan sonra artık insanlar bir bütün halinde Kur'an'ı rahatlıkla kopyalayabilirlerdi. Ubeydullah bin Abdullah bu çoğaltılan nüshalardan Medine Musaf'ının Mescid-i Nebevi'de muhafaza edildiğini ve her sabah cemaate okunduğunu haber verir. İbn-i Şebbe, Tarihül Medine, sayfa 7, İbn-i Kuteybe, Tevilü Mişgülil Kur'an, sayfa 51. Kur'an'ın en ufak bir hatadan korunması için başka tedbirler de alınmıştır. Haccac, Asım bin El-Cahderi, Neciye bin Rum ve Ali bin Asma'yı insanların okumak için kopyaladıkları şahsi musafları inceleyerek içinde hata bulunanları yırtmakla vazifelendirmiştir. Böyle bir musafın sahibi dikkatsizliği sebebiyle 60 dirhem tazminat ödeyecekti. İbn Kuteybe AGE sayfa 51. Bu tür resmi heyetler her zaman mevcut olmuştur. Mesela Türkiye'de Musaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti namı ile ilmi resmi bir müessese mevcut bulunmaktadır ki başlıca vazifesi yazım hatalarının zuhuruna fırsat vermemektir. Bu sebeple her asırda yüz binlerce hafızın ezberlediği ve milyonlarca matbu ve yazma nüshaları bulunan Kur'an-ı Kerim'in velev bir harfinin olsun değiştirilmesine ihtimal yoktur. Bazı musaflarda matbaa hatası olsa bile bunun bilahare tahsih edileceği şüphesizdir. Diğer bir husus da şudur. Kur'an-ı Kerim'in kendisine mahsus bir resmi hattı, bir yazı şekli vardır. Bu resmi hatta Hatt-ı Osmani ve Hatt-ı İstilahi denir. Birçok alimin beyanına göre bu resmi hat tevkifidir, yani Resul-i Ekrem Efendimizin talimlerine ve işaretlerine dayanır. Bazı kelimelerin yazı kaidelerine muhalif bir tarzda yazılmış olması bir hikmete mebnidir, bir nükteyi bir latif maksadı haizdir. Burada Arapça gramer kaidelerinin daha sonraları Kur'an'dan çıkarılarak ortaya konulduğunu da unutmamak icap eder. Hatta bu babda ilmi resmil Kur'an ünvanı ile bir ilim bile tedvin edilmiştir. Bu ilim de ilmi kıraat gibi İslam'a mahsus Kur'ani ilimlerden biridir. Bu ilim vasıtasıyla musaplara mahsus hattı istilahi ile kıyasi olan resmi hat arasında hangi kelimelerde muhalefet bulunduğu ve bu muhalefetin hikmeti gösterilmiştir. Bu ilmin mevzuu ziyade haz, iptal, fasl, vasl gibi haller itibariyle Hazreti Osman'ın yazdırdığı musafların harfleridir. Bu ilmin gayesi ve faydası pek yüksek olduğundan öğretilmesi ve öğrenilmesi farz-ı kifayedir. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, İstanbul 1973, 1-27. İslami gelenekte Kur'an'ı talim edebilmek için iyi yetişmiş bir üstad veya üstadlar huzurunda icazetname almak lazımdır. Bu metotla her talebenin Kur'an'ı gereği gibi öğrenip öğrenmediği hem de elindeki Kur'an nüshasının sahih ve muteber olup olmadığı kontrol ediliyordu. Bu usul zamanımıza kadar tatbik edile gelmiştir. Kur'an öğretiminin sonunda üstad talebesine bir icazetname verir ve bunda kendi üstadları ve onların üstadlarının isimlerini bir şecere halinde ta Hazreti Peygamber'e kadar zikreder. Daha sonra talebesinin de üstadı tarafından kendisine öğretildiği şekilde Kur'an-ı Kerim'i tamamen ve sahih bir şekilde öğrendiğini tasdik eder. Profesör Doktor M. Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, sayfa 87, 53-56. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim hem yazılıp okunmak hem de ağızdan ağza öğrenilip ezberlenmek suretiyle günümüze kadar en sağlam usullerle muhafaza edile gelmiştir. Bu mevzuda İslam alimlerinin kullandığı usul ve metotların ne kadar sağlam olduğunu görmek için şu eserlere müracaat edilebilir. Profesör Doktor M.M. El-Azami, The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation, A Comparative Study with the Old and New Testaments, Leicester, UK, Islamic Academy, 2003, Kur'an Tarihi, Eski ve Yeni Ahit ile Karşılaştırmalı bir Araştırma, İstanbul 2006, Profesör Doktor M. Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, İstanbul 2000, Lösent Kur'an'ın giriş kısmı. Yani Kur'an'ın muhafazası için yazı ve ezbere ilaveten üçüncü bir usul daha tatbik edilmiştir. Bir üstad huzurunda talim görmek.